neyse adımız ve olumlu için.
Hayatın sesleri. Türk gençliği. Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici betahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kast edecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Önder Atatürk bu cumhuriyeti gençlere emanet etti. Gençlere inandı, gençlere güvendi. Boşuna değildi bu inancı ve güveni. Yedi düvele karşı verilen savaşta 15'liler hep ön saftaydılar. Ne yaşanacak gençlikleri geldi akıllarına, ne yüreklerindeki umutları. Varsa yoksa vatan dediler, bağımsızlık dediler. Çanakkale Savaşı'nda toprağın altında kefensiz yatmayı göze alanların açtığı yolda ya istiklal ya ölüm diyen komutanlarının önderliğinde asırlardır hür yaşadıkları toprakları kanlarıyla sulayarak özgürlüğe kavuşturdular. İşte bu kurtuluş mücadelesinin ilk adımı bugün atıldı. 19 Mayıs 1919'da tam da bugün Mustafa Kemal Paşa Samsun'a ayak bastı ve kurtuluş mücadelesini başlattı. Bütün vatana dalga dalga yayılan o mücadele zaferle sonuçlandı ve yeni bir devlet doğdu Osmanlı'nın küllerinden. Türkiye Cumhuriyeti. İşte bugün biz Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran o ruhu, yani 19 Mayıs ruhunu konuşmak üzere sizlerleyiz sevgili dinleyenlerimiz. Hayatın Sesleri ekibi Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar, teknik yapımda Sebih Atan ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olacağız. Konumuz 19 Mayıs olacak. Hepinizin bu güzel bayramını en içten duygularımızla kutluyor, Hayatın Sesleri'nin ilk müziğini dinliyoruz.
beyaz akar. Güneş ufuktan şimdi doğar. Yürüyelim arkadaşlar.
Lay lay lay lay lay lay. Sesimizi yer gözü dinlesin. Sert adımlarla her yer inlesin. Sesimizi yer gözü dinlesin. Sert adımlarla her yer inlesin. İnlesin.
Bu gökdeniz nerede var? Nerede bu dağlar taşlar?
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda Türklerde spor kültürü köşemizden tanıdığınız Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi, Sporda Psikososyal Alanlar Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Özbay Güven Hocam'la birlikteyiz. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Nilgün Hanım.
Teşekkür ediyoruz bu güzel bayram gününde de bizlerle birlikte olduğunuz için. Sağ olun, var olun.
Siz de sağ olun.
Hocam şimdi 19 Mayıs deyince Çanakkale ruhundan başlayıp ve 19 Mayıs ruhundan söz etmek gerekiyor tabii ki. Şimdi bu özgürlüğe ve bağımsızlığa giden yolun başlangıcından söz ederek başlayalım mı? Ne dersiniz?
Elbette Nilgün Hanım. Misak-ı Milli, Atatürk'ün milli felaketi hissettiği ve milleti bu felaketten kurtarmaya karar verdiği 1919'da uygulamaya geçilmiştir. Atatürk baştan başa kendi eseri olan bugünkü Türkiye'nin temelini dehasının enginliğinde daha o zaman kurmuştu. 19 Mayıs 1919 günü bu kararın tatbik sahasına konulmaya başladığı tarihtir. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı geniş manada kurtuluşumuzun başlangıç noktasıdır. Ve Samsun bu tarih içinde ilk merhaledir. Bundan dolayı bugünün bütün kutsiyeti Atatürk'ün büyük bir işe bugünün başlamış olmasıdır. Her milletin tarihinde istikbali için hareket ve ideal kaynağı sayılan milli hasletlerini bilhassa temsil eden bazı kutsal ve sembolleşmiş milli günleri vardır. Milletler bu günlerini içten duyarak kutlamakla onların delalet ettikleri kıymetleri daima korumak ve yaşatmak imanını taşıdıklarını gösterirler ve gelecek günler için daha kuvvetli olmanın manevi gıdasını alarak istikbale emniyetle bakmanın huzuru içinde milletçe bir bayram günü yaşarlar. Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkması bu günü Türk'ün hayat ve tarihindeki kutsal ve evrensel günlerden biri yapmıştır. Çanakkale zaferiyle doğan ve parlayan milli ruh Türklerde milli mücadele ruhunu yaratmış ve beslemiştir. Eğer 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkılmamış olsaydı Türkiye'nin de sömürgeleştirilmesiyle Müslüman milletlerin ülkelerinin sömürgeleştirilmesi işi bitirilmiş olacaktı. Mustafa Kemal 19 Mayıs'la Müslüman milletleri böyle bir tehlikeden de kurtarmış, onlara da bağımsızlık yolunu açmıştır. Çanakkale ruhu 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı ile doğdu. Çanakkale savaşlarının beslediği Atatürk'teki milli ruh, insanlık ülküsü ile dolu evrensel ruhla bütünleşmiş ve yüceltilmişti. Atatürk savaşılmış fakat savaştakileri düşman olarak görmemiş, mücadele olarak görmüştür. İşte 19 Mayıs 1919'da Samsun'da parlayan ve yükselen ruhun köklerini Çanakkale'de aramak gerekir. 19 Mayıs 1919 ruhu ya istiklal ya ölüm, Türk milli egemenliğini, Türk milli bağımsızlığını, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk inkılaplarını yarattı, milletler arasında ise evrensel barışa ve evrensel özgürlüğe işaret etti.
Evet, şimdi 19 Mayıs ruhunun getirdikleri çerçevesinde de bir şeyler söyleyeceksiniz herhalde. Sonra da çünkü 19 Mayıs'ın milli sonuçlarına ve kurtuluşuna bakalım.
Evet Nilgün Hanım, kısaca şunu söylemek gerekir. 19 Mayıs ruhu feragat ve fedakarlığın en temiz örneklerini içinde yaşatan bir ruhtur. 19 Mayıs ruhunda özgüven, feragat, fedakarlık, kinsizlik, dünya barışı içinde ölümü göze alma, insanlık ülküsü gibi evrensel değerler vardır. Atatürk memleketin bir rehbere muhtaç olduğu en kritik bir anda meydana çıkmış ve o zaman mağlup sanılan Türklüğü Avrupa'nın bir uşağı yapmak ihtirasıyla hareket eden cihan hüsumetinin elinden ona gideceği yolu göstererek daha o gün kurtarmıştır.
Evet. Peki şimdi milli sonuçlardan söz edelim isterseniz birazcık da 19 Mayıs'ın milli sonuçlarından.
Şöyle söyleyebiliriz. Atatürk'ün Samsun'a çıktıktan 3 gün sonra İstanbul'a sadarete yazdığı rapor Milli Kurtuluş Hareketi'nin ilk fikri hazırlığının belgesidir. Bu belge Kurtuluş Hareketi'nin birliğe, milli egemenliğe ve Türk milliyetçiliği fikrine dayanacağını bildiriyor. Ve 19 Mayıs ruhunda bunları görüyoruz. Yine 22 Haziran 1929'da Amasya Genelgesi ile milli egemenlik deklare edilerek milli hareketin milletin yetkili kurullarıyla yürütülmesi ve böylece hukuki temele oturtulmasıdır. Erzurum 23 Temmuz 7 Ağustos 1919 ve Sivas Kongreleri 4-11 Eylül 1919 ile milli egemenlik, vatan bütünlüğü, bağımsızlık kavramını millete kabul ettirip alınan kararlarla milli hareket, bağımsızlık ve milli egemenlik hareketi hukukileşiyor. Yine 28 Ocak 1920'de Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin kabul ettiği Misak-ı Milli ile milli bir vatanın sınırları çizilmiş oluyor. 23 Nisan 1920 1. Büyük Millet Meclisi açıldı ve onun sinesinde Cumhuriyet esaslarına göre ilk milli hükümet kuruldu. 29 Ekim 1923'te kurulan devletin rejiminin adı Cumhuriyet olarak resmen ilan edildi. Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmaya yönelik devrimler yapıldı.
Evet, şimdi tabii 19 Mayıs'ın evrensel sonuçlarını da biliyoruz, neler yarattığını ve barışa örnek olma yönünün ağır bastığını da görüyoruz baktığımızda tarihimize. Peki siz bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şöyle kısacık hocam.
Kısaca şunları söyleyebilirim Nilgün Hanım. Atatürk Samsun'a çıktıktan sonra bile yurdu kurtarmada istilacılara karşı herhangi bir kin, nefret ve öç alma duygusunu taşımamıştır. Bu mücadele kin mücadelesi değil, sadece temiz ve yüce duygularla yurdu kurtarma mücadelesidir. Atatürk, ben muharebelerde dahi düşmanın üzerinde bir kin duymam, yalnız askerlik kurallarının tatbikini düşünürüm derdi. Dünya efkari umumiyesinin ve cihanda bütün sağduyu sahiplerinin Atatürk'e hayranlığının ve takdirdarlığının ve Türk inkılabına ve Türklere karşı da sempati ve hayranlığının birçok sebepleri arasında bu kurtarma ve kurtulma hissinin verdiği memnuniyetin yeri çok büyüktür. Atatürk bu konuda Rus sefiri Aralof'un İran sefiri Mümtazüddev'le İsmail Han şerefine Ankara'da verdiği ziyafette şöyle diyor. Türkiye'nin bugünkü mücadelesi yalnız kendi nam ve hesabına olsaydı belki daha kısa, daha az kanlı olur ve daha çabuk bitebilirdi. Çünkü müdafaa ettiği bütün mazlum milletlerin, bütün şarkın davasıdır. Ve bunu nihayete erdirinceye kadar Türkiye kendisiyle beraber olan şark milletlerinin beraber yürüyeceğinden emindir. Cezayir'in kurtuluşunda Atatürk ve milli mücadele ruhu çok etkili oluyor. Tunus'un kurtuluşunda örnek teşkil ediyor. Pakistan, Libya, İran ve Afganistan'da örnek almıştır. 19 Mayıs ruhunun ulusal ve uluslararası sonuçları ve etkileri olmuştur. Uluslara milli ruh oluşturmada, bağımsızlıklarını ve egemenliklerini kazandırmada 19 Mayıs ruhu kaynak ve itici güç olmuştur. Hint Müslümanlarını, milli mücadele maddi ve manevi desteklerini esirgememişlerdi. Atatürk 26 Ağustos 1920 23'te Hint Müslümanlarına siz bize maddi ve manevi yardımlarda bulundunuz. Sizin bağımsızlığınızı görmek temel dileğimiz diyerek sonradan Pakistan devletini kuracak olan Müslümanların egemenlik ve bağımsızlık içerisinde yaşamalarını dilemiştir. 19 Mayıs ruhunu taşıyan Mustafa Kemal Atatürk 1923'te Lozan'da Lozan Barış Konferansı'nda Mısır üzerindeki hükümranlık hakkımızın İngiltere'ye değil Mısır'ın gerçek sahiplerine verilmesi için Lozan Türk heyetine talimat veriyor. Hafız Ramazan Paşa'ya milletler arasında egemenlik alınıp satılan bir şey değildir. Hükümranlık hakkımızı Mısır'ın gerçek sahiplerine vereceğiz diyor. İşte Atatürk'ün Mısır'ın bağımsızlığına Türkiye'nin bağımsızlığı kadar önem verip saygı gösteriyor. 19 Mayıs ruhu sadece Türkiye'nin milli liderini çıkarmamıştır. Bütün milletlerin evrensel ve ölümsüz liderini de çıkarmıştır.
Sabah yine başlıyor.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor Başkent'ten. Konuğumuz Profesör Doktor Sayın Özbay Güvenli, kaldığımız yerden de sohbetimizi sürdürüyoruz. Şimdi hocam birazcık da Gençlik ve Spor Bayramı'na gelelim, o bayramın doğuşuna. Çünkü Selim Sırıtarcan'ın yaşayan bir eseri Gençlik ve Spor Bayramı. Tabii öncelikle İdman Bayramı, ardından Gençlik Marşı geliyor galiba. Bunları anlatabilir misiniz hocam?
Nilgün Hanım, Selim Sırıtarcan ilk İdman Bayramı etkinliğini bizde gerçekleştirmek istiyor. Çekoslovakya'da yapılan Sokol Cimnastik Şenlikleri geleneğini Cumhuriyet öncesi dönemde ülkemize getirmiş ve bu uğurda da bazı uygulamalar başlatmıştır. Selim Sırıtarcan öğrencilerin ilerlemelerini tam bir bütünlük içerisinde halkın gözü önünde ortaya koymak ve bu töreni de her yıl tekrarlanacak bir örnek gibi yerleştirmek istiyordu. Bu maksatla 29 Nisan 1916'da Cuma günü Kadıköy'de Fenerbahçe Stadı'nda ilk İdman Bayramı'nı tesis etti. Böylece ülkemizin milli eğitim, beden eğitimi ve spor hayatında büyük önemi bulunan ve her yıl 19 Mayıs günü kutlanan Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa Selim Sırıtarcan'ın şahsi girişimiyle İdman Bayramı adı ile başlamış oluyor. İdman Bayramı'nın bir geçit töreniyle açılması ve bunun için o geçişte hep bir ağızdan söylenecek canlı bir beste aramaya başlıyor. İşte bu Gençlik Marşı dediğimiz marşı vaktin darlığı ve bestekarların hazırlıksız olması nedeniyle yeni bir yerli beste yaptırmaktansa denenmiş bir yabancı besteyi uyarlamayı düşünüyor. Ve aklına İsveçli Felix Kolling'in 1905 yılındaki bestesinden Türkçe'ye uyarlanan Gençlik Marşı, İsveççe adı Tre Trallande Jantör, Şakyan Üç Genç Kız. Bunun orijinali de bende var.
Aa, ne güzel, evet.
Bu marşın Türkçe güftesini Ali Ulvi Ölüve yazdı 1916'da. Çünkü arkadaşı Selim Sırıtarcan'ın. O zamanki o savaşların başladığı dönemdeki duygularını içeren bir güfte yazmış ve 1916'da besteyi Selim Sırıtarcan biraz değiştirerek ilk İdman Bayramı'nda çaldırıp söyletiyor. Çünkü Selim Sırıtarcan'ın biraz müzik bilgisi de var. Mustafa Kemal İdman Bayramı'nda çalınan bu marşı, bu Gençlik Marşı'nı o günden 3 yıl sonra Kurtuluş Savaşı'nın ilk çetin merhalesinde Anadolu'nun dağ başlarını tekerleklerini çuvalla doldurduğu kırık dökük otomobillerle aşarken yanında bulunanlara söyletmeyi adet edinmişti.
Zaten programımıza girerken söyledik biz Gençlik Marşımızı.
Evet, o heyecanla Atatürk'ün bu kurtuluş mücadelesindeki yaverlerine, sahabetlerine ve arkadaşlarına da bu yürüyüş marşını öğrettiğini ve yürürken de söylettiğini biliyoruz. Hı hı. Gerek ahengi ve gerek kelimeleriyle İnkılap tarihimizin doğuş hızını gösteriyor bu marş. Ve bu marşın dizeleri içerisinde yer alan yürüyelim arkadaşlar ifadesi bir dinamizmle yüklüdür. Buradaki yürüme kavramı bir anlamda hedefe doğru yürüme, ilerleme, mesafe kat etme, zorlukları aşma, daima ilerleme ve yükselmeyi, gelişmeyi işaret etmektedir. 19 Mayıs sürekli bir yürüyüşün adıdır. Atatürk'ün dediği gibi biz yürüyüş halindeyiz. Sürekli yürüyeceğiz ve mutluluklar elde edeceğiz. Topluma bu yürüyüşü, bu dinamizmi kazandıracak da beden eğitimi ve spordur. Bu bakımdan Gençlik ve Spor Bayramı toplumda dinamizmi oluşturmak ve sürdürmek bakımından önemli bir işleve sahiptir. Gençlik Marşı'na Osmanlı Genç Derneklerinin yürüyüşlerinde mecburi olarak söylenmesi gereken marşlar arasında da yer verildi. Gençlik Marşı aynı zamanda okullarımızın programlarında beden terbiyesi yürüyüş marşı olarak da yer aldı. Atatürk 26-27 Mart 1937 Cuma Cumartesi gecesi Ankara Halk Evi'nde yapılan toplantıda Bursalı gençleri müsameresinde 26 Mart 1931 tarihinde 1 Aralık gençlere hep bir ağızdan Gençlik Marşı'nı söyletmiştir. Göğüsleri kabaran bir duygu ve sevgi coşkunluğu ile söylenen marş bitince gençlere yaptığı konuşmada şöyle diyor. Türkiye'nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir. Biz de bunu görmekle bahtiyar olacağız. İşte Atatürk gençlere söylediği bu sözleriyle inkılapçılık ruhunu ve felsefesini Türk toplum hayatında adeta kökleştirmiştir. Ayrıca bu sözler Türk inkılabının nasıl yürütüleceğini göstermesi bakımından da önemlidir. Selim Sırrı Tarcan'ın Kadıköy Stadı'nda öğrencilerine yaptırdığı bu ilk idman bayramının bitiminde zamanın marif vekiline ve Erkan'ına Darül Muallim konferans salonunda Çekoslovakya'daki Sokol şenliklerine ait görüntüleriyle bir konferans veriyor. Öğrencileri ve orada hazır bulunanlara şöyle der: "Bir gün gelecek, biz de memleketin en büyük spor meydanında binlerce gencin bir tek kumanda ile hareketler yaptığını göreceğiz ve o vakit bu memleketin gençliğinin birliğinlik terbiyesine itimatla bakabiliriz." Yani ileride Gençlik ve Spor Bayramı'nın kanun olacağını anlatmak istiyor. Ve dikkat ederseniz burada birliğinlik terbiyesi derken Selim Sırrı Tarcan'ın Türk Dil Kurumu'na girmemiş kendine özgü terminolojisi vardır. Onu anlayabilmek için Selim Sırrı Tarcan'ın bütün yayınlarını okumanız gerekiyor. İkinci İtman Bayramı'nı Selim Sırrı Tarcan 11 Mayıs 1917 Cuma günü yine İttihat Spor Kulübü'nün şeref tribünlerinde kendisi seyrederek uygulatıyor. Şimdi Selim Sırrı Tarcan bu ilk idman bayramını ve ikinci idman bayramını tesis ediyor. Artık Türkiye Kurtuluş Savaşı'na gidiyor ve bayram unutuluyor.
Evet. Şimdi hocam tabii Selim Sırrı Tarcan deyince jimnastik şenliklerinden de söz etmeden geçmeyelim diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
Nilgün Hanım, biraz önce de söyledik, 1916 ve 17 yıllarında yapılan İdman Bayramı daha sonraki yıllarda savaş nedeniyle yapılamamıştı.
Evet.
Ama Selim Sırrı Tarcan bunu unutmadı. Savaş bitti, Cumhuriyet kuruldu ve o aklındaki bayramı Mustafa Necati Bey'in marif vekilliği zamanında girişim yaparak 1928 Mart'ında Vekaleti Celilece Cimnastik Şenliklerini resmi bir şekilde tesisine muvafık görüldü. Bu amaçla Talim Terbiye Kurulu'nun 5 Nisan 1928 tarih ve 17 no'lu kararıyla cimnastik şenliklerin yapılması şeklindeki terbiye bedeni müfettişi umumisi Selim Sırrı Bey'in cimnastik şenlikleri yapılması şeklindeki teklifi bazı değişiklikler kabul edilerek uygulandı. Ve bu suretle ilk cimnastik şenlikleri 10 Mayıs 1928 Perşembe günü Ankara'da, Ankara'daki Atatürk katıldı. 11 Mayıs 1928 Cuma günü İstanbul ve İzmir'de yapılmış oldu ve Türkiye'nin muhtelif şehirlerinde de mektep, Cumhuriyet mekteplerin Gürbüz gençleri cimnastikten bedenen ve ahlaken ettikleri istifadeyi parlak bir surette göstermeye muvaffak oldular. Bu cimnastik şenlikleri tam 10 yıl yapıldı. 1935 yılında Türk İdman Cemiyetleri İttifakı cimnastik şenliklerinin 8.'si kutladıktan sonra 1936 yılında 9. cimnastik şenliklerinde Türk Spor Kurumu 19 Mayıs gününü spor bayramı olarak ilan etti. Ve ne oldu? Daha önce hep cuma günü yapılan bayram bu sefer 19 Mayıs hangi güne geliyorsa o gün kutlanmaya başlandı.
Evet.
Önce bayramın adı İdman Bayramı, cimnastik şenlikleri ama bir şey daha yapıldı. Türk Spor Kurumu 19 Mayıs gününü ne ilan etti? Spor bayramı ilan etti ve böyle devam etti. Ve 10. cimnastik şenliklerinde de daha sonra bunun bayram olarak kabul edilmesi gündeme gelecek. Milli bayramlarımıza baktığımız zaman o tarihlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin 1. Milli Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk açılış günü olan 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik Bayramı olarak kutlanıyordu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 2. Milli Bayramı 1 Kasım'da kutlanılan Hakimiyet Bayramı olarak sayılması bu kanunla daha sonra yürürlükten kaldırıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 3. Milli Bayramı Cumhuriyet'in ilanına tesadüf eden 29 Ekim günü Cumhuriyet Bayramı olarak kutlandı. 4. Bayramı 30 Ağustos Zafer Günü Zafer Bayramı olarak kutlandı. Ve bu 5. Bayramı da Türkiye'nin bayram günleri arasında Gençlik ve Spor Bayramı yer almış oldu. Böylelikle bu bayramın Samsunlular için Gazi Günü ilan edilmesinden de biraz bahsetmek istiyorum. O da şöyle oldu. Samsunlular 19 Mayıs'ın resmi bayram günü olarak yasayla onaylanmasını bekliyorlardı. Bugünün unutulmasına gönülleri razı olmamıştı. 1926'da 19 Mayıs'ı Gazi Günü ilan ederek kutlama törenleri düzenlediler ve bundan sonra 19 Mayıs'ı programlı bir şekilde kutlamaya başladılar. Türk Spor Kurumu bir taraftan 19 Mayıs günü spor bayramı ilan etti. Samsunlar da 19 Mayıs gününü Gazi Günü ilan ettiler.
Daha ama bir de Atatürk'ün doğum günü olarak da görülüyor değil mi? Ondan da söz edeceksiniz herhalde hocam.
Evet, Atatürk'ün doğum günü konusunda şöyle oldu Nilgün Hanım. Yurt dışından ansiklopedi hazırlayan pek çok yazarlar Atatürk'ün doğum gününün hangi gün doğduğunu resmi şekilde yazıyorlardı. Ve böyle bir arayışa girdiklerinde net bir doğum günü bulamıyorlar. Ve Atatürk'e sorduklarında da bu netleşecek tabii ki. Ama ondan önce 19 Mayıs 1932 tarihinde Reşit Safiyet Atabinen Atatürk'e doğum gününüz kutlarım konusunda bir telgraf çekmesi Atatürk'ün çok hoşuna gitmiş. Ve 1. Türk Tarih Kongresi'ne katılan üniversite profesörleri, ortaokul, lise ve öğretmen okulu tarih öğretmenleri 8 Temmuz 1932 Cuma akşamı Gazi Orman Çiftliği'ndeki Marmara Köşkü'nde Gazi Hazretleri tarafından verilen çay ziyafetine davet edildiler. Öğretmenler büyük reisin etrafında derhal samimi bir halka meydana getirdiler. Bu esnada sohbetler yapıldı. Bu sohbetler sırasında tarih kongresi, Aydın Delegesi, tarih öğretmeni, Hulusi Aksu Doğan Gazi. Bunun torunuyla da tanıştım ben.
Öyle
bu
mi?
Anıyı da kendisine hatırlattım. Şöyle söylüyor Atatürk'e. Gazi Hazretleri, Aydın Halk Evi Tarih Dil Edebiyat Komitesi programında bir Gazi günü kabul etmiştir. Tarihleri araştırdım, doğduğunuz günü bulamadım. Lütfen beni tenvir buyurur musunuz der. Gazi, bana onu sormayınız, ben doğduğum günü bilmiyorum der. Bu hitap karşısında Hulusi Aksu Doğan dona kalır ve Gazi'ye, biz 23 Nisan'a tekaddüm eden günde yapmak istiyorduk. Zat-ı devletleri bizi bu hususta tenvir buyurmayınca karanlıkta kaldık der. Gazi bir lahza düşünceye daldı, başını kaldırarak Ankara'nın geniş ufuklarına baktı. Öyleyse Samsun'a çıktığım günü yapınız. Ve Atatürk kendisinin sembolik olarak doğduğu günü 19 Mayıs günü olarak kabul etmiş oluyor.
Evet. Şimdi hocam peki 19 Mayıs gününü spor bayramı olarak kutluyoruz da gençlik ve spor bayramının yasayla kabulünden az önce söz etmiştiniz. Şimdi hem ne zaman yasalaştı, ne zaman kabul edildi ve gençlik bayrak koşusu sonrasında başladı herhalde değil mi?
Evet.
Nilgün Hanım, kabulünden sonra.
Nilgün Hanım, İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan, bakanlar kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevki kararlaştırılan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkında kanun tasarısı 20 Mayıs 1935'te Meclis İçişleri Komisyonu'nda görüşüldü ve yasada bu diğer bayramlarla birlikte 19 Mayıs bayram olarak kabul edilmediği görüldü. Halbuki Atatürk bugüne çok değer vermişti. Büyük nutku 19 Mayıs'la başlatmıştı. Hı hı. Kendisine doğum günü soranlara neden 19 Mayıs olsun cevabını vermişti. Samsun halkının beklentisi
neden 19 Mayıs olmasın,
olmasın cevabını vermişti. Samsun halkının beklentisi, isteği ve coşkusu kadar Atatürk'ün özel ilgisi de bugünün milli bayramlarımız arasında yer almasını sağlıyor. Atatürk 19 Mayıs gösterilerini ölümünden 6 ay kadar önce 19 Mayıs 1938 Perşembe günü Ankara Stadyumu'nda son defa seyretti. Bayram törenleri içerisinde binlerce imza ile İçişleri Bakanı ve Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya'ya bir öneri sunuldu. Bu öneri şöyleydi. Ulu Önder Atatürk'ün Türk ve vatan istiklalini kurtarmak üzere Samsun'dan Anadolu'ya ayak bastığı günün 19. yıl dönümünü kutlayan bizler, bu mutlu günün heyecanı içinde çırpınarak şu üç dileğimizin yerine getirilmesini Yüksek Partimizin Sayın Genel Sekreterinden şimdi stadyumda bulunan on binlerce halk namına saygılarımızla rica ederiz. İşte bu dilekleri neydi? Ebedi şefimiz Atatürk'e bu dakikada duyduğumuz sonsuz şükran ve tazim hislerinin arz-ı iplağı. İkincisi 19 Mayıs gününün gençlik ve spor bayramı olarak kabulü. Üçüncüsü bu güzel sahanın 19 Mayıs stadı olarak adlandırılması. Ben Konya'da konferanstaydım. Konya Selçuk Üniversitesi rekreasyon topluluğu ile ilgili, biliyor musunuz?
Evet.
Yeni bir stadyuma 19 Mayıs adını vermişlerdi.
Güzel.
Ve onları tebrik ediyorum.
Evet.
Ve bu böylelikle bu bayramda Şükrü Kaya'nın Atatürk'ün huzurunda yaptığı bir konuşma ile stadın adı da 19 Mayıs oluyor ve bayramda o gün 19 Mayıs günü kutlanmak üzere Gençlik ve Spor Bayramı kabul edilmiş oluyor bir kanunla. Hangi kanunla? 20 Haziran 1938 tarihi ve 3466 sayılı kanunla kabul edilmiş oluyor. Ve böylelikle Gençlik ve Spor Bayramı Gazi günü, 19 Mayıs Bayramı, Gençlik ve Spor Bayramı kaynağını esasında Samsun'un Gazi gününden almış bulunan milli bir bayramımızdır.
Ve hocam geldik her yıl düzenlenen Gençlik Bayrak Koşusu'na.
Evet Nilgün Hanım, Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da başlattığı kurtuluş mücadelesinde toplantılar yaparak takip ettiği şehir ve kasabalardan geçen yollara izafeten, ilk defa Samsun'a ayak bastığı günün yıl dönümüne rastlayan Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'dan Ankara'ya onun nur, güven ve inan dolu yolunda bütün milletin nasıl koştuğunu gösteren bir gençlik ve bayrak koşusunun ilkini 19 Mayıs 1941 tarihinde tertip etti. Samsun'un Ankara'ya kadar her vilayetin gençleri birbirine koşa koşa eriştirdikleri Türk bayrağını 19 Mayıs'ta Ankara'da Cumhurbaşkanı'na teslim etmektedirler. Bayrama getirilen bu yenilik milli birliği ve beraberliği birleştirici, Türk bayrağının sembolleştirilmesi açısından oldukça anlamlı görülmelidir. Türkiye'de hiçbir koşu, hiçbir spor hareketi ve hiçbir yarış gayeye bak için durmadan, dinlenmeden milleti koşturan milli azmi bu kadar iyi ifade edemez. Bu koşu Türklerin inkılap koşusu, milli emel, milli gaye ve milli egemenlik koşusudur.
Evet. Ve şimdi de Gençlik ve Spor Bayramı'nın Atatürk'ün beden eğitimi ve spor düşüncesi açısından öneminden söz edelim. Çünkü gerçekten çok büyük önem arz ediyor.
Evet Nilgün Hanım, bu konuda da şunları söyleyebiliriz. Atatürk beden eğitimi ve sporun gerçek manasını kavramış birisiydi. Türkiye'de modern anlamda ilk spor sahaları, statları onun direktifleriyle yapılmaya başlanmıştı. Memleket gençliğinin ferden olmakla beraber esas itibariyle topyekün beden eğitim ve spora kendisini bağlamasını isteyen Atatürk, Gençlik ve Spor Bayramı'nın her yıl kutlanmasını kanunlaştırmıştır. Türk gençliği her alanda olduğu gibi spor alanlarında da Atatürk'ün izindedir. Her yerde Türk çocuğunu ve Türk gencini sağlam, gürbüz, neşeli, iyi huylu, işe yaşamaya elverişli, yüksek ve seçkin vasıflı birer insan olarak yetiştirmek için Atatürk icap eden direktifleri vermiştir. Atatürk, Türk milletine sporda ileriye götürecek yeniliklerden yararlanma fırsatı vermiştir. Atatürk, sporu toplumun hizmetine sunarak sağlıklı bir toplum oluşturulmasını ve böylece fikren, ilmen, fennen, bedenen ve ahlaken sağlıklı insanlardan oluşan bir devlet yaratılmasını amaçlamıştır. Beden eğitiminin ve fikri eğitimin paralel gitmesi durumunda kişinin başarıya ulaşabileceğini vurgulayan Atatürk, gürbüz, yavuz evlatlar isterim derken beden eğitimini okullarda disiplinli, bilimsel özelliği olan programlarla temellendirmiştir. Türk gençliğinin spor bakımından da milli heyecan içinde çok ciddi, dikkatli ve itinayla yetiştirilmesinin önemli tutulmasını ve her türlü spor faaliyetlerinden yararlanılması gerektiğini anlatmıştır. Atatürk, beden eğitim ve sporun toplumun hizmetine sağlıklı bir yaşam biçimi olarak kazandırılmasını istiyordu. Sağlıklı ve güçlü bir toplumun sporla uğraşılarak oluşacağına inanmıştı. Atatürk, yeni Türkiye'yi oluştururken sağlam vücutlu ve sağlam kafalı dinamik bir toplum yaratmak istiyordu. Bu, spor kültüründeki sağlamlılık ve yararlılık, toplumun oluşturduğu devletin de sağlık ve varlığını etkileyecektir. Atatürk'ün milli spor politikası, beden eğitimi ve spor faaliyetleri içerisinde beden sağlığı yanında ulusal ve evrensel erdemler kazandırmayı da hedef almıştır. Sportif uygulamalar, milli karakterimizle de uyumlu sporcu davranışı göstermeli. Atatürk'ün sporda istediği ahlaki davranışları sergilemeli. kendi spor kültür ögelerimizin de spor politikamız içerisinde Atatürk'ün spor ilkeleri çerçevesinde yaşatılması sağlanmalıdır.
Evet, peki hocam yaşatılması için geldiğimiz noktada neler söylemek istersiniz?
Şimdi tabii toplum daima değişiyor, değişerek devam ediyor, devam ederek de değişiyor. Bu kaçınılmaz, bundan kaçamıyorsunuz. Samsun'da başlayan 19 Mayıs ulusal ve evrensel ruhunun Türkiye ve insanlık için yaşatılmasını önemli görüyorum. Ve bağımsızlığa kavuşmamızın yeni bir devrin başlangıcı olarak görülen 19 Mayıs gününü bir asır değerindeki zaman dilimi kadar değerli ve anlamlı görmemiz gerekmektedir. Şair Mithat Cemal Kuntay dizelerinde şöyle diyor. Bazı biçaredir sıfırlardan en müselsel asırların sayısı. Bazı bir günde bir asır vardır. Mesela Türk'ün 19 Mayıs'ı.
Hocam dinlediğimiz bu güzel marşla bu güzel bayramımızın ne yazık ki hayatın seslerinin bayramımızın değil de tabii ki sonuna geldik. Şimdi öncelikle gençlerimizin bu güzel bayramını kutlayalım ve Ulu Önder Atatürk'ümüz, Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü de saygı ve özlemle anarak bitirelim mi? Ne dersiniz?
Evet, bitirelim. Bütün Türk milletinin Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet, Gençlik ve Spor Bayramımız 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun diyoruz. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi, Sporda Psikososyal Alanlar Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Özbay Güven'e de tekrar teşekkür ediyoruz. Ve diyoruz ki sevgili dinleyicilerimiz, bugünlük, bu haftalık bizden bu kadar. Programı sizler için Feray Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Teknik yapımda sevgili Sebih Atan vardı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ve bir teşekkür de siz sevgili dinleyenlerimize. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için pazartesi günü 15 haberlerinden sonra başkente bekliyoruz yine sizleri. Görüşünceye dek hoşça kalın. İyi hafta sonları. Hayatın Sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.
Gal 28, Bilecik 25, Yamama 25.
Kullanılan boya, ısıya dayanıklı cam.